Ayrım 7.
Kapı tokmakları hep bir umudu anıştırırdı. Çift kanatlı ahşap kapıların ardındakileri açılırdı. Onlara onlar her kimse. Oysa herkes biliyordu ki bu ilişki de bitecek, geriye aynı boşluk, aynı boşunalık kalacaktı. Serin sahanlıklar, kaneviçe yastık yüzleri, temiz peşkirler, sabun ve lavanta kokan yorganlar, naftalin ve geçmiş kokan eski hayatlar. Bütün kapılar kapanmıştı. İlkin arka sokaklara, sonra İstanbul'a ve sonra tüm bir hayata. Herkes biliyordu ki geriye kalan o hiçlikte kendilerini ve başkalarını durmadan yağmalayacaklardı, yıpratacaklardı, hırpalayacaklardı. Gün günden kurumuş duyarlılıklarıyla kuntlaşan, zalimleşen, hırçın, haris ve acıklı komedyenler kalacaktı geriye. Yoğun ve kanlı bir tragedyanın gülünç yorumcuları kadeh kaldıracaklardı her gece. Ve hep bir ağızdan şerefe. Piyanist kendisi için kaldırılan kadehleri başıyla selamladı. Zarif bir hareketle taburesine oturdu. Kalınlaşan parmaklarındaki hantallığı gevşetecek, çözecek, kilitlenen ellerini açacak eski ağır bir aşk şarkısına başladı. Herkesi geçmişe çağırıyordu ılık sesiyle. Genç kuşağın insanları bu çağrıya düzmece bir çalsamayla karşılık veriyor, şarkıya katılıyorlardı. Çağrışımları o denli eskiye gitmese de bu şarkının geçmiş çağrısına karşılık vermek istiyorlardı. Hiç kimsenin o kadar anısı yoktu. Şarkı büyük ve ölmez bir aşkı anlatıyordu. Ve bir gecelik aşkların insanları bu şarkılara sahiden içleniyor, gözyaşı döküyordu. Şimdi herkes yurdundan sökülmüş göçmenler gibiydi. Şarkılar boşuna değildi. Eski duyarlılıklara taşıyordu insanları. Yitirilmiş bir cennetin inlisini söylüyordu. Sonsuza dek yitirilmiş bir cennetin. Şarkılar boşuna değildi. Bir ana kucağındaydılar şimdi. Şarkı herkesi kucağına almış, sarmış sarmalamıştı. Herkes kanıyordu. Piyanist kendi büyüsüne, kendi de inanmış, kirpiklerinin ucunda nereden koptuğu bilinmeyen, neden koptuğu bilinmeyen bir damlayı titretip duruyordu. Ne akan, ne boşalan, ne geri dönebilen o tek damla gözyaşı. Bardakilerin gözü kapıdaydı. Tepeleme insan doluydu bar. Bütün gözler kapıdaydı, hep kapıda. Her yeni gelen uzun ya da kısa soluklu bir serüven demekti. Hayata geçirilmiş intihar biçimlerini yaşayan bu insanlar için her serüven bir kez daha var olmaktı. Serüven bir var olma biçimi. Her umut bir boşunalıkta hiçliğe kilitleniyordu. Belirlenmiş bir yazgıyı yeniden ve yeniden üretmekten başka bir şey değildi bütün yaşananlar. Ülkülerini tüketmişlerdi. Kendilerini ve başkalarını alabildiğine yağmalıyorlardı. Yağma, talan ve uğru. Bütün hayatımız koskoca bir talan olmuştu. Ve kimsenin gazası mübarek olmuyordu. Hiçbiri onmuyor, yalnızlık bir tabii afet ülkemin coğrafyasında. Tek dil tendi. İletişim bitmişti artık. 200 sözcüklü dilleri konuşan insanlar zaten 200 sözcükle yaşıyorlar hayatı. Oysa biz 200 yıldır batılılaşmaktan konuşamaz olmuştuk. Ya da 200'lü sözcüklerle konuşur olmuştuk. Güzel, doğru, iyi, saygın ne varsa çekilip gitmişti hayatımızdan, insan hayatından. Bağlamlarını da birlikte götürmüşlerdi. Tüm bunlar görece kavramlardır demeyin ne olur. Neye göre iyi, neye göre güzel, neye göre doğru, saygın demeyin. Görece görece dediğiniz şeyler de o kadar izafi değil. Çünkü aslında hiçbir şey aslında değil. Dokunmakla başlıyordu kendini anlatmak. Ve her şey, tüm sözcükler, kavramlar parmak uçlarına inmişti. Birbirine karışmış parmak izleri okunmaz etmişti her teni. Oysa kendini anlatmanın tek dili tendi artık. Örselenmiş ten. Öğütülmüş duyarlılıklar çıkmazında saplanıp kalmış ve kendine kimlik arayan insanlar gün günden saplanıp kaldıkları bu batağı tüm bir hayat sanıyorlardı. Batak onları bütün bütüne yutana dek ellerinde içki kadehleri, dillerinde ucuz yaşam felsefeleri, elden düşme aşkların, elden düşme şarkılarını söylemeyi sürdürüyorlardı. Fırtına elbette durulmuyor. Hiçbir masalın sonu gelmiyor. Şarkılar boşuna değil. Piyanistin parmakları iyice esnemiş, açılmıştı artık. Neşeli bir şarkı, her zaman için neşeli bir şarkıydı. Hak edilmiş geceler, yerli malı hicranların ardına çürük kahkahaları da katmalıdır. Piyanist bunu herkesten daha iyi bilir. Çünkü aynı zamanda buranın sahibiydi ve her patron gibi biraz da düş taciri olmalıydı. Az önce kirpiklerin ucunda titreşip duran gözyaşı damlası ansızın yitmişti. Bilenmiş gözlerinde kalabalık masaların sevinci uçuşuyor şimdi. Dükkan iyi gidiyor. Özel müşteriler, özel duyarlılıklar iyi gidiyor. Oturduğu yerden o gecenin dağınık fotoğraflarını çekiyor. Değişen kalabalıkların, ölüm korkusunun, sık sık yer değiştiren, oradan oraya koşuşturan insanların, filmlerden öğrenilmiş ve numaralanmış bakışlarıyla birbirini ayarlamaya çalışanların, kimi kişisel gösterişlerin, yalnızlıklarını yaldızlayanların, ölümün siyah beyaz fotoğraflarını. Yazılacak hiçbir şey kalmamış gerçekten, hiçbir şey. Zaten yazarlık bir korkaklık çeşidi değil mi? Düşmanın üzerine giderek kaçmak. Taksilerini art arda dizmiş, kulübün kapısında müşteri bekleyen şoförler, kestane satıcıları, mısır haşlayıcıları, tekerlekli köfte ekmek lokantaları, apartman girişlerinde sabahlayan çocuklar, ellerinde kalan simitleri 5 liraya satanlar, işsizler, kimsesizler, gurbetçiler, hiç kimse yardıma gelmemişti. Uzun yenilgilerden sonra korkak yüreği, tiksindiği, kaçtığı, dışına çıkmaya çalıştığı, değiştirmek, dönüştürmek istediği hayata iade etmişti kendini. Başladığı yere geri dönmüştü. Ama artık bu kez daha büyük bir acıyla birlikte yaşayacaktı, bunu biliyor. Hiçbir dünyayla barışık yaşayamayacağını duyumsuyor. Yalnızca yüreği mi, bu yüreğin yaşadığı toplumun nabzı da aynı yenilgiyi atmıyor mu? Umutsuz, yenik, süngüsü düşmüş, ne burada bunlarla, ne orada onlarla, hiç kimseyle uzlaşamadan, hiçbir yeri, hiçbir şeyi yurt tutamadan yaşayan bir sürgündü artık. Bir sınır mutsuzluğuydu ve artık hep bunu yazacaktı. Bir türlü tamamlayamadığı, yarım kalmış romanlarında bu uzun yenilginin hesaplaşmasını sürdürecekti. Artık devrimci de, toplumcu da değildi, hiçbir şey değildi. Herkes kendini yazsın bu karanlıkta, kendi karanlığına, kendi masalına sahip çıksın. Yazar da yalvaç değil, önünde sonunda cinnetin eşiğine gelmiş bir toplumun bir insanı olarak yaşayan sancılardan payını alan biri. Hem de yalnızca kendi sorunlarına itilmiş, kendi duygularına tutsak edilmiş biri. Başka insanlar, başka ortamlar, başka hayatlar yasak edilmiş kendine. Bunları kitaplardan öğrenmek zorunda, başkalarının yazdığı kitaplardan. Artık başka duyarlılıkları anlamıyorsa, başka inceliklere kapalı kalıyorsa, kendi hakkı yenmiş duyarlılığının hakkını sonuna dek savunma duygusundan kaynaklanıyordur bu. Bir onur direncinden. Bize, bizden başka sahip çıkacak kimse kalmadı. Bütün yaptığımız müsveddeleri yaşama çabasından başka bir şey değil. Yaşadığıyla da, yazdığıyla da müsveddelerin insanıyız hepimiz. Yeni bir cin tonik kadehini Reşat'ın önüne usulca itti piyanist. Yine barın arkasındaydı. Yanına küçük bir tabak kuru yemiş koydu. Kavrulmuş fındığın üzerinden ince bir duman tütüyordu. Sonra ispirto alevinde demlenmiş şan fıstığı, değer verilen müşteriler için. Reşat'ın her geceki yakınmalarını dinliyordu. Programının birinci bölümünü bitirmiş, barın ardına geçmişti şimdi. Bir yandan soluklanıyor, bir yandan da hemen hepsini tanıdığı müşterilerini eğlendiriyor, kimi zaman onların sorunlarını dinleyerek çene yarıştırıyordu. Gecenin daha ilk saatlerinde yazgısı belli olmuştu Reşat'ın. Kimse yüz vermiyordu ona, doğru dürüst bakmıyorlardı bile yüzüne. Bunun öfkesini, kırgınlığını, içini kemiren bu cinsel yalnızlığı politik yalnızlık haline dönüştürerek kendine ve çevresine karşı daha savunulabilir bir mutsuzluk yaratmaya çalışıyordu. Barın başındaki tabureye çökmüş, hızla ve art arda yuvarladığı cin toniklerle koyultuyordu yalnızlığını. Çektiği acıları politik adlandırmalarla daha sahip çıkılır bir hale getiriyordu. Yaşamımızı düzenleyen hiyerarşi, acılarımızı, mutsuzluklarımızı da derecelendiriyor. Mutsuzluğumuzun kaynağı hangi yelpazede yer alıyorsa, acımız da ona göre saygı görüyor. Yenik bir solcu aydın olmak, kimseden yüz bulamayan çirkin bir eşcinsel olmaktan daha anlaşılır ve saygın bir mutsuzluk yaratıyor. Kapının önünde bekleşen kestanecilerin, simitçilerin, köfte ekmekçilerin, mısır haşlayıcılarının, gece çıraklarının ellerindeydi cümlacılarımız. Lakin bu masalın onlar da ayırdında değildi. Masum ya da kirlenmiş bütün gece çırakları gibi. Masal nasıl bitecekti kimse bilmiyordu. Reşat'ın içtikçe kızaran yüzü, yanakları hep kırmızıydı. Yapıştırma bir kırmızı, el işi. Sarkık gerdanı, daracık omuzları, akı belirsiz küçük gözleri, hain bir acımayla bakıyor kendisine. Piyanistle konuşurken gözü hep barın gerisindeki aynada kendisine takılıyor. Gözlerinin altındaki mor halkalı torbalar, uykusuz gecelerin ak kağıtların, zambak aklığında kuğu aklığında kağıtların, uzun sözcük işçiliğinin, sözcüklerin uzun işçiliğinin art arda okuduğu kitapların yüzüne bir armağanıymış. Hangisi anlar? Bunun için kim severdi onu? Kimin umrundaydı? Okuduklarının aydınlığı yüzünü ışıtamamıştı. Bir gecelik aşkların bile uzağındaydı o. Çoğu el biçiminde yapılmış pirinç tokmaklara tam uzandığı anda ansızın uyanıyordu. Daha kimse kapıyı açmadan, açamadan bir gecelik aşklara bile razıydı. Ama yine de kendini bilemeyecek kadar sarhoş insanlarla daha önceleri yaşamış olduğu gibi olsun istemiyor, onlara benzemesin. Birçok yerde, birçok uğrak yerinde treni kaçırmış insanların hiç yoktan iyidir düşüncesiyle rast geldikleri biri olarak sürdüremeyecek bu yaşantıyı. Artık bunu bıçağın keskin ucu kadar biliyor. Bir kez olsun seçilmiş olmak istiyor. Bile isteye seçilmiş. Çok mu güç bu? Bir gecelik aşklara bile razı. Kapı bir kez açılsın, bir geceliğin olsun açılsın o uyanmadan. Bunun için yapabileceklerinin hepsini yapmıştı. Kendi üzerine düşenleri, kendi elinde olanları okumuş, düşünmüş, yazmıştı. İyi, uygar, sevimli, anlayışlı, konuşkan bir insan olmaya çalışmıştı. Oysa insanlar onunla arkadaşlık edip başkalarıyla yatıyorlar. Ve bırakmamışlardı, bütün bunları olmaya bırakmamışlardı. Bu denli mutsuz bir insan artık ne yaparsa yapsın iyi, anlayışlı, uygar olamaz. Mutsuzluğun hainliği çoktan yerleşti göz bebeklerine. Gönlünde kötülük çiçekleri açıyor. Elinden geldiği zaman kötü, elinden gelmediği zaman zavallı oluyor. Bütün bunları olmaya bırakmamışlardı. Kendi elinde olmayan bir şey isteniyordu ondan. Beğenilmek büyülü sözcük. Hiçbir teorinin satır arasında yer almayan bir mutsuzluk çeşidi bu. Mürekkebin incelerek sözcük aralarından sızdığı ve sonsuza boşluğa karıştığı duyulmayan sonsuz bir çığlık. Rehin kalmış bir beden, mutsuzluğun elinde. Beğenilmek. Ruh beden istiyor. Romantik yazının bu klasik sorunsalı, sarhoş bir aynanın ikiz fantazisiyle açıklanabilir mi yalnızca? Ayna ile kendi arasındaki bu saltık boşluk, bu saltık uzaklık neyle dolacak? Ruh beden istiyor. Romantik yazının bu klasik sorunsalı. Romantik demekte de ısrar edecek, coşum demeyecek. Coşum ona koşumu, koşum atı, at dolu dizgini, dolu dizgin kırları, kırlar uçurumları, uçurumlar kıyıları, kıyılar ölümü, ölüm her şeyi anımsatıyor. Böyle olunca da yeniden romantizmin klasik sorunsalına dönmek bir hali zorlaşıyor. Ayrıca şimdi durduk yerde ölmenin ne anlamı var? Hem size ölün diyen mi oldu? Hayır hayır, kuyu değil, kıyı dedim. İkisi arasında çok önemli bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Hayır hayır, bir bok düşündüğüm yok. Çağrışım uçurumlarının kıyıları diye sabuklayıp duruyorum. Ruh beden istiyor. Yüzlerce çocuk aynanın karşısına geçip sıralanmış, güzellik mi çirkinlik mi oynuyorlar. Herkes birbirine soruyor, güzellik mi çirkinlik mi? Yazık bir son gençlik oyunu. Sarhoşluğun bilince kazandırdığı keskin bir ışıldak vardır. Sarhoşun kendinden başka her şey o ışıldağın altından geçer. Bilince bütün ayrıntılarıyla ve doğru olarak yansır. Bellek bu denli ayrıntıyı kaldıramadığı içindir sarhoşun ertesi gün unutkanlığı. Hiçbir bellek bu kadar gerçeğe dayanamaz. Bir şeyler enkaz altına gömülmelidir. Aynadaki çocuklar çoğalıyorlar. Kendi çocukluğundan fırlamış çocuklar. Arkasında duranların aynadaki yansılarına kendi çocukluğundan fırlamış çocuklar karışıyor. Bu kez hep birlikte oynuyorlar. Güzellik mi, çirkinlik mi? Tam el ele tutuşacakken hepsinin eli pirinç bir tokmak haline geliyor. Kimse kimseye dokunamıyor. Herkes birbirine yasak. Birbirlerini dövüyorlar. Birbirlerinin kapılarını. Kapılar çoğalıyor, sesler çoğalıyor. Büyük bir uğultuyla ses yükseltici açılıyor. Ardından rakın çığlığı. Çevresindeki telaşın ayırdında. Gece ilerliyor. En eski gece masalı Kül Kedisi olsa gerek. Saatin gongu, Demokles'in kılıcı, İkarus'un kanatları, Midas'ın kulakları yeniden saatin gongu. Gecenin başında birbirine tafra satan, hava atan insanlar gece ilerledikçe paniğe kapılır, sonra da birbirlerini kapışırlar. Eldeki malzemeyi yağmalamaktan başka umarları kalmamıştır. Beyaz atlı şehzade bu gecede gelmemiştir. Bir gecelik aşklara bile razı. O sarhoşlar ertesi gün hiçbir şeyi ve de onu tabii anımsamazlar. Belleğin ıssız topraklarına gömerler. Zaten o ıssız topraklarda yaşanmış bir şeydir. Gece ilerliyordu. Herkes mutlu olmak istiyordu. Ya da kendini mutlu sanmak. Kendini bir yalana, bir temel yalana inandırmak. O hiç kimsenin ilgisini çekmeyen, acısını içinde tutup yanındaki taburede oturan adama döndü. Ve Sabahattin Ali'nin öykülerindeki ölümsüz aşkları anlatmaya koyuldu. Düşmüş kadınları, dağa kaldırılanları, bağlarda oynatılanları, kampanyalarıyla taşrayı dolaşanları, bir türlü ama bir türlü kavuşamayanları, ama ölesiye sevenleri, ölerek seven ya da severek ölenleri. Sabahattin Ali öykücülüğünün çok atlanmış bir yanını anlattı. Gramofon avratı, yeni dünyayı, hanende meleği, kumpanyacı adaleti, ona tutkun Arap Hayri'yi, boğulan Hasan'ı ve yörük kızını yaşlı gözlerle sanki yeniden okur gibi, okurken de ağlamıştı, ağlardı. Yeniden yaşar gibi anlattı. Ezberindeki kimi bölümleri hem de eksiksiz okudu. Ancak başkalarının serüvenlerine ağlayabiliyordu. Ancak başkalarının hayatlarında ağlayabiliyor. Ah ne olurdu ölümsüz bir aşk olsaydı, gerçekten olsaydı. Şimdi dünyanın bütün aşkları için ağlıyor. Anlamaz gözlerle bakıyor yan taburedeki genç adam. Meyhane adabındaki sarhoş dinlemenin kostak edasıyla baş sallıyor. Ne denli ayırdığında olsa da sürdürüyor konuşmasını. Bunun için kendinden ve karşısındaki genç adamdan şiddetle nefret ediyor. Anlatmadan duramadığı için, anlattığı zaman anlamadıkları için, dinler gibi, anlar gibi yaptıkları için. Hiçbir şey yapmadıkları için, yapamadıkları için. Aynı kitapları okumamış, aynı filmleri seyretmemiş, aynı şeyleri gözyaşı dökmemiş oldukları için. Anlatıyor, durmadan anlatıyor. Şimdi ona, karşısındaki adama çok büyük bir gereksinimi var. Bunları da konuşmasa hiç var olamayacak. Sonra kitaplardan, romanlardan, filmlerden konuşuyor. Dergi kitap sayfalarıyla sinema koltukları arasına sıkışmış kalmış hayatını, o kırık dökük sarsak hayatını ve o hayatı boyunca öğrendiklerini kusuyor. Sonra yazdığı romanlardan kimi parçalar okuyor, yaptığı çevirilerden. Artık dinlemiyor karşısındaki. Bunu da apacık belli ediyor. Dinliyormuş gibi de yapmıyor epeydir. Düpedüz dinlemiyor. Deminden beri belleğine dadanmış bütün o pirinç kapı tokmaklarını şu adamın yüzünde çalmak istiyor. Bunların ölümsüz sahnelerinden, o müthiş inceliklerinden söz ediyor. Ah o romanlar, sinema yazıları, kitap çevirileri, kitap eleştirileri, yoğun çalışmalar. Çok çalışarak babasının gözüne girmeye çalışan küçücük bir çocuk hala. Babası o yorgun müstebit, zulmü ve cinneti sabit olan padişahlar tahttan alınır diye buyurur Osmanlı'nın yasası. Ya zulmü ve cinneti sabit olan babalar, onları babalıktan almaya bir yasa yok mu? Çarpım tablosu, formüller, Türkiye'nin ırmakları, maden kaynakları, Osmanlı padişahları, anlaşmalar, onların bitmez tükenmez maddeleri, kapıdan girdiğinde girişte küçük tabureye oturur, ayakkabısının tekinin bağlarını çözmek için eğildiğinde yüzü görünmezdi, ansızın sorardı. 6 kere 7, apışıp kalırdım, gafil avlanmıştım, babam beni hep avlardı. 7 kere 8, bir av ve orman olarak düşünürdüm yaşadığımız evi. 8 kere 9, babam kapıdan girince orman aralanırdı. 9 kere 9, salona geçerdi. Tam oturacakken koltuğa sorardı, güzellik mi çirkinlik mi? Gülerdim. Neden gülüyorsun derdi, sorduğuma cevap versene. Dört kere dokuz diyorum. Çirkinlik derdim, çirkinlik, çirkinlik, çirkinlik. Bir ağlama krizine tutulurdum. Dövmezdi, hiç dövmedi beni. Usul usul öldürdü. Deliler gibi çalışırdım. Hep onun için çalıştım. Bir gün, bir tek gün, yalnızca bir tek gün takdir etsin beni. Aferin desin istedim. Demedi. Hiç demedi. Demeden öldü. Çeviriler yapıyorum, sinema, tiyatro yazıları, romanlar yazıyorum. Öyküler, metinler, bir gün, bir tek gün biri bana aferin diyecek. Aferin. Çirkinlik diyeceğim. Çirkinlik, çirkinlik. Ölüm kere çirkinlik baba, ölüm kere çirkinlik. Yazdıklarını, yazacaklarını, yazmak istediklerini, yazmayı düşündüklerini anlatıyor uzun uzun. Geleceğinden başka bir şey yoktu sanki. Anlattıklarından da bu anlaşılıyordu. Geleceğine, umutlarına, tasarılarına güveniyor. Bu yüzdendir ki bir şimdiki zaman mutsuzu o. Dinlemiyor karşısındaki, hiç dinlemiyor. Sonra ağır ağır yerinden kalktı. Diyeceklerini tüketmişti, geceyi tüketmişti. Evine gitmek üzere sarsak adımlarla kapıya doğru ilerledi. Her şey geride kalmıştı, kalmalıydı. Hangi her şey, ne yaşamıştı ki, neler uyduruyordu durup dururken? Başını kaldırdığında Ama Bakire ile yüz yüze geldi. Kulübün bütün ışıkları yandı. Kulübün bütün ışıkları Ama Bakire'nin kuyruklu gözlüğünün kalın camlarında yansıyordu. Aynalı pastanelerle başlayan, sinema helalarıyla noktalanan ve daha kim bilir hangi uğraklarda neler yaşayacak olan gözlüklü serüvenini, yaşamını aşağılamanın, kendini alçaltmanın en uç serüvenlerine dek götürecek olan Ama Bakire ile yüz yüze gelmek demek, başka hayatlarla da yüz yüze gelmek demekti. Korktuğu, kaçtığı hayatlarla. Yerini Ama Bakire'ye bırakan Reşat, aklında yeni roman taslaklarıyla ağır ağır kulüpten çıktı. Hıncını kağıtlara kusacaktı. Bunları onların yanına bırakmayacak. Herkes ne kadar acıklı, ne kadar gülünç ve ne kadar zavallıydı bu gece ve her gece. Bu ülke nereye gidiyordu? İşte bu yaşadıklarımız, bu yaşananlar, her şey, her şey faşizmdi. Bu gece kulübünde ve her gece kulübünde Gece Bekçisi filmi çekiliyordu. Ve hiç kimse hiçbir şeyin ayırdında değildi.